Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Murdat 1400, Hicri Kameri 20 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 31 Temmuz 2021 Cumartesi. Aynı zamanda Ehl-i Beyt nurlarından İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın mübarek viladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı Kalıcı Itır, geleneksel sanatların ihya edilmesi ve ayetlerin hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'de orman yangınlarından dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu. Rus yetkili Ulyanov, Viyana görüşmelerinin amacının nükleer anlaşma yeniden canlandırmak olduğunu söyledi. Türkiye'de korona tablosunda 69 kişi daha hayatını kaybetti. Terörist İsrail askerlerinin saldırısına 168 Filistinli yaralandı. IŞİD unsurlarının Kuzey Irak'ta bir cenaze evine düzenlediği saldırıda 24 kişi öldü ve yaralandı. Amerika'nın hipersonik füzesinin ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimle 20 Zilhicce 1442 Ehl-i Beyt'in 7. nuru Hazreti Musa Kazım Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü. İmam Musa Kazım Aleyhisselam Hicri 128 yılı 20 Zilhicce'de Mekke ve Medine arasındaki El-Abba köyünde dünyaya geldi. İmam Musa Kazım Aleyhisselam değerli babası İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların liderliğini üstlendi. İlim, takva, tevazu, sadakat ve merhamette büyük üne sahip olan İmam Kazım Aleyhisselam kendisine karşı kötülük ve saygısızlıkta bulunanlara karşı bile aşırı sabır, merhamet ve bağışlayıcı özelliğinden dolayı Kazım lakabıyla bilinirdi. İmam Musa Kazım Aleyhisselam değerli babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan rivayet ve hadisleri toplayıp Müslümanların aydınlatılması, talim ve terbiyesi ve İslam dininin yayılmasında büyük çaba harcamıştır.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif attığı bir tweette Türkiye'nin farklı bölgelerde çıkan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu. Zarif, kişisel Twitter hesabının yaptığı bir paylaşımda Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Zarif'in attığı tweette şu ifadelere yer verildi. Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. hayır, dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili yangından ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır, dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi. Bu arada Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Birleşmiş Milletler Sekreterine son ve en önemli olabilecek bir mektupta nükleer anlaşmanın Batı tarafından 6 yıldır uygulanmadığını belgeledim, dedi. Ve Zarif, bu mektup online olarak yayınlandı ve en kısa zamanda baskı olarak da yayınlanacak, dedi. İran Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşmanın kabul edilmesinin 6. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı bir mektupta batılı tarafların nükleer anlaşmaya bağlı kalmamalarıyla ilgili durumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinde bir belge olarak kayıt altına aldırdım, dedi. 13 sene müzakere sonrası İran ve 5+1 ülkelerinin kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşma üzerinde anlaşmaya vardığını ve bu anlaşmanın da 2231 nolu kararla onaylandığı ve ona eklendiğini ifade eden Zarif, anlaşma ve 2231 nolu karar çerçevesi İran aleyhinde ambargoların giderilmesini ve İran'ın iktisadi menfaatini öngördüğünü belirtti. Zarif, Amerika ve Avrupalı ortaklarının 2231 nolu karar ve nükleer anlaşmanın birçok maddesini hiçbir zaman uygulamadıklarını ifade ederek, batılı ülkelerin hala ekonomik baskıları gayrimeşru siyasi hedefler için kullandıklarını bildirdi. İran'ın tüm taahhütlerini Amerika'nın nükleer anlaşmadan ayrıldıktan 15 ay sonraya kadar devam ettiğini belirten Zarif, Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin defalarca İran'ı müzakereye mecbur etmek için art niyetli davrandıklarını belirtti.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, Viyana görüşmelerinin yalnızca nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmayı amaçladığını yeniledi. Ars Haber Ajansı'na göre Rus yetkili Mihail Ulyanov, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin amacının sadece bu nükleer anlaşmayı canlandırmak olduğunu vurgulayarak tüm tarafların bu ortak amacı takip etmesi gerektiğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesine ve Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmaya olan bağlılığına değinmeksizin Viyana'daki görüşmelerle ilgili yeni bir iddiada bulundu. Heiko Maas dün yaptığı açıklamada, Amerika'nın İran karşıtı tutumuna paralel olarak İran'ın Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin devamını ertelediğini ve nükleer anlaşmaya geri dönme seçeneğinin sonsuza kadar mevcut olmayacağını vurguladı. Nükleer anlaşmayı yeniden ihya müzakereleri Viyana'da 6 turluk yoğun ve sürekli müzakerelerin ardından tamamlanmak üzere. Ancak Viyana müzakerelerinin bir sonraki turunun tarihi henüz açıklanmadı. Nükleer Anlaşma Karma Komisyonu'nun geçen hafta Viyana'da gerçekleştirdiği son toplantısında heyetler anlaşmanın yeniden canlandırmasında kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve hala çözülmesi gereken bir dizi soruna çözüm bulmak amacıyla diyalog sürecini takip etme kararlılıklarını ve ciddiyetlerini bir kez daha teyit ettiler.
Ehl-i Beyt Dünya Asamblesi Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani, Nijerya İslami Hareketi Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'ye hapishaneden serbest bırakılmasından dolayı tebrik eden bir mesaj gönderdi. Ayetullah Rıza Ramazani mesajında Şeyh Zakzaki ve eşinin hapisten serbest bırakıldığı haberlerinin Kurban Bayramı'ndaki tüm özgür Müslümanların sevincini ikiye katladığını belirterek, Nijerya İslami Hareketi Liderinin barışın, hukukun üstünlüğünün ve hukukun simgesidir. Din mensuplarının barış içinde bir arada yaşamasının elçisi olmuştur. Her zaman insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu olmuştur, dedi. Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi 6 yıl süren acımasız hapis cezasına çarptırıldıktan sonra geçen çarşamba günü serbest bırakıldı. Nijerya'nın Kaduna kentindeki Kaduna Eyalet Mahkemesi Şeyh Zakzaki ve eşinin beraatine karar vermişti. Ancak Nijerya hükümeti ve ordusu o karara uymamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Stockholm'daki büyükelçisi bir İranlının İsveç'te gözaltında güvenlik güçlerince dövülmesini kınayarak failler tespit edilmeli ve cezalandırılmalıdır dedi. Hars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Stockholm büyükelçisi Ahmet Masum Üfer, Cuma günü attığı bir tweette bir İranlının İsveç'te gözaltı merkezinde memurlar tarafından dövülmesine tepki göstererek bugün bir İranlının İsveç gözaltı merkezinde ciddi şekilde dövüldüğünü taklandığını öğrendim dedi. Masum Üfer söz konusu İranlı vatandaşın sağlığından emin olmak için acilen ziyaret talebinde bulunduğuna işaretle ülkemin vatandaşlarının haklarının ihlaline ve saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğim dedi. İranlı İsveç Büyükelçisi ayrıca şunları vurguladı. Failler tespit edilip cezalandırılana kadar konunun takipçisi olacağım.
İran'da son 4 sezondur 1. Lig'de şampiyonluğunu elinde tutan Persepolis futbol takımı son haftasında da dün Peykan takımını mağlup ederek üst üste 5. kez kupanın sahibi oldu. İran 1. Lig'i futbol müsabakalarının 20. turunun 30. ve son haftası dün oynandı. Antrenörlüğünü Yahya Gul Muhammed'in yaptığı Persepolis takımı İran'da Kudüs şehri Şehitler Stadı'nda Peykan takımıyla karşılaşmasında bu takımı yenerek ligde 5. kez art arda şampiyon oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 256.460 COVID-19 testi yapıldı. 22.083 kişinin testi pozitif çıktı. 5.752 kişi iyileşti. 69 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bir gün önce ise koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetmişti. Günlük vaka sayısı ise 22.161 olarak açıklanmıştı. Günlük koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun ifadesini kullandı.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi Dışişleri Bakanlıkları Kıbrıs'ta konuştu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına tepki gösterdiler. Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamalarda Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasını Kuzey Kıbrıs'ın rızasının alınmamasının Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi Dışişleri Bakanlığı, Barış Gücü misyonunun varlığı ve faaliyetlerine ilişkin kendilerinin rıza ve onayının yine alınmadığını dile getirerek, bugün Kıbrıs adasında kendi kendini yöneten, kendi toprakları üzerinde ayrı ayrı egemenlik hakları olan iki farklı devlet bulunmaktadır. Bu gerçekler ışığında Kıbrıs Türk tarafı iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerini kabul görmesini ve ardından iki taraf arasında bir işbirliği ilişkisi tesis edilmesini teminen resmi müzakerelerin başlamasını önermektedir. Kıbrıs Türk tarafının önerisi gerçeklere uygun ve başarı şansı olan tek çıkış yoludur ifadeleri kullanıldı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Enbiya sokakta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırının ardından ev ateşe verildi. İlk bilgilere göre evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.
Terör rejimi İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Siyonist Yahudi yerleşim birimlerini inşa ve genişletme faaliyetlerini protest etmek isteyen Filistinlere müdahale etti. Olayda 5'i gerçek mermiyle olmak üzere 168 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılay'ı ırçırıcım İsrail askerlerinin Beyt Habel'desindeki gösteriye müdahalesinde 5 kişinin gerçek, 24 kişinin plastik mermiyle vurularak toplamda 168 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
İsrail gazetesi Haaretz 50 yıl önce Siyonist rejimin Filistinli aileleri alıkoymak için Sina'nın kalbindeki gizli kampları kullandığını ortaya çıkardı. Fars Haber Ajansı'na göre İbranice kaynaklarının elde ettikleri gizli belgelere dayanarak verdikleri habere göre Siyonist rejim 1971'de binlerce Filistinli kötü koşullarda alıkoymak için Sina Yarımadası'nın kalbinde gözaltı merkezleri ve çalışma kampları kurmuş. Rayel Yom gazetesi dün Siyonist Haaretz'den alıntı yaparak belgelerin 50 yıl boyunca yayınlanmasının yasaklandığını bildirdi. Rapora göre kamplar Silahçı'nın kalbinde gözden uzak bir yerde kuruldu ve Tel Aviv onları masum insanları alıkoymak ve yüzlerce Filistinli çocuğu, erkeği ve kadını aylarca hapsetmek için kullandı.
Irak medyası dün IŞİD terörist grubunun unsurlarının kuzeydeki Salahattin eyaletindeki Yesrib kentinde bir cenaze evine saldırdığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre saldırıda 7 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. IŞİD terör grubuna ait keskin nişancılar önce cenaze evini koruyan güvenlik güçlerine ait bir araca saldırdı. Güvenlik güçlerinin IŞİD saldırısına ateş ederek karşılık vermesinin ardından IŞİD unsurları kalabalığın üzerine kalaşnikovlarla ateş açtılar. Bu da kurban sayısını arttırdı. Irak güçleri bu terör saldırısını gerçekleştirenlerin yakalanması için arama çalışması başlattı. Irak Halk Seferberlik Örgütü 41. Tugay'da yaptığı açıklamada Yesrib bölgesindeki güvenlik güçlerine destek için asker ve teçhizat gönderdiğini bildirdi.
Bahreyn'de 14 Şubat devrimci hareketi, Bahreyn'de bir kadın gazeteci öldürmekle suçlanan rejim ordusunun üst düzey bir mensubunun beraat etmesini şiddetle kınadı. İrna'ya göre Bahreyn 14 Şubat devrimci gençlik hareketi tarafından yayınlanan bildiride, gazeteci İman Salih'in katledilmesinde ordunun üst düzey mensubu Hamid Mübarek Al-Halife'nin sorumlu ve suçlu olduğuna yer verilirken böyle bir katilin cinayet davasından beraat etmesinin kabul edilemez olduğuna yer verildi. Bayan gazeteci İman Salih'i kendisini taciz eden ordu mensubu bir subayla tartıştıktan sonra ordu mensubunun tabancasıyla onu başından vurmasının ardından hayatını kaybetmişti.
Amerikan Hava Kuvvetleri AGM-183A hipersonik füze denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne yapılan açıklamada havadan fırlatılan hipersonik füzesinin Pasifik Okyanusu'nun doğu kısmı üzerine gerçekleştirilen ikinci denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Amerikan Hava Kuvvetleri hipersonik füzenin prototipinin 5 Nisan'da gerçekleştirilen İlk uçuş testinin başarısız olduğunu duyurmuştu.
Ve son haberimiz, Belarus Rusya Devlet Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada ülke tehdit edilirse Rusya'dan Belarus'a asker göndermesini isteyeceğini duyurdu. Alexander Lukashenko Sputnik'e verdiği röportajda Belarus'un Rus-Belarus koalisyon hükümetinin güvenliğini sağlamak için topraklarında Rus birliklerini konuşlandırmaya hazır olduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Cenevre'de Rusya ve Amerika arasındaki stratejik istikrar müzakereleri etrafında. Uzun bir süre sonra Rusya ile Amerika arasındaki stratejik istikrar müzakereleri çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Amerikan Dışişleri Bakan Vekili Wendy Sherman İsviçre'nin Cenevre kentinde silah kontrolü hususunda istişarelerde bulundu. Ryabkov bu görüşmenin ardından Rus ve Amerikan heyetinin Cenevre'de nükleer ve nükleer olmayan taarruz ve savunma silahlarının kontrolü hususunda anlaşmaya varmadıklarını açıkladı ve şu ifadelerde bulundu. Bu hedef doğrultusunda çabalıyoruz. Bunu herkes biliyor. Bildirilen çerçevede diyalog yapmak istiyoruz. Ancak Amerikalı taraf ile bu hususta anlaşmaya varamadık. Trump'ın başkanlığı sırasında Amerika önce nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından, sonra da açık semalar anlaşmasından çekilerek silah kontrolü anlaşmalarından bir bir çekinmeye başladı. Bir sonraki adımda Trump yönetimi geriye kalan tek önemli silah kontrolü anlaşması yeni START Paktı'nın uzatılması için koşullar belirleyerek pratikte bu anlaşmanın da çöküşünün yolunu açmıştı. Bu koşullar Çin'in müzakerelere katılması ve Moskova'nın şiddetle karşı çıktığı Rusya'nın cephaneliğinden süpersonik silahların çıkarılmasını içeriyordu. Ancak hem Pekin hem Moskova bu koşullara ciddi şekilde karşı çıktı. Bu gelişmelerin ardından Rusya'da misilleme olarak iki anlaşmadan çekildi. Bu gidişata rağmen Rusya her zaman yeni START anlaşmasını uzatmak istemiştir. Trump'ın silah kontrolü konusundaki olumsuz girişimlerini tersine çevireceğini iddia eden Demokrat Başkan Joe Biden'ın Şubat 2021'de göreve başlamasının ardından yeni START anlaşmasını 5 yıl uzatmayı kabul etmişti. Uluslararası ilişkiler uzmanı Georgi Arbatov'a göre yeni START anlaşması doğrulama rejimi ve güven artırıcı önlemler sayesinde iki güç arasındaki stratejik ilişkilerde yüksek derecede öngörülebilirlik, şeffaflık ve çalışma etkileşimini garanti edebilir değerlendirmesinde bulunmaktadır.
Bu konuda dikkat çeken nokta her zaman düşmanların ve rakipleri suçlayan ve her türlü yanlıştan uzak olduğunu gösteren Amerika'nın genel yaklaşımı doğrultusunda Biden yönetiminin de bu konuda Rusya ile yeni START anlaşmasını uzatma hamlesinin nedeninin Rusya'nın nükleer tehdidi olduğunu iddia etmesiydi. Gerçek şu ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump yönetimi döneminde karada, denizde ve havada nükleer modernizasyonda büyük adımlar atmış ve nükleer cephaneliğini yeniden donatmak için milyarlarca dolar tahsis etmiştir ve Biden dönemindeki bu eğilim aynı şekilde devam etmektedir. Bu arada Biden, Amerika ile birlikte dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan Rusya ile stratejik istikrarı müzakere etme sözü de vermişti. Bu konu özellikle Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de Amerika ve Rus delegasyonlarının Cenevre'de bir araya gelip istişarede bulunmalarının planlandığı son görüşmesinde gündeme geldi. Ancak Washington'un nükleer silah görüşmelerini defalarca sabote eden inatçı tutumu beklendiği gibi çarşamba günkü Cenevre görüşmelerinde başarısızlığa yol açtı. Bu nedenle Amerika'nın yeni nükleer silahlarını geliştirmesinin ve INF antlaşmasından çekilmesinin olumsuz sonuçlarından da yola çıkarak nükleer ve nükleer olmayan kısa menzilli seyir füzelerinin geliştirmesinde ve konuşlandırılmasında herhangi bir engel olmaksızın ve balistik füzeler üretmek istediğini de söylemek mümkün. Bu kesinlikle Rusya'nın tepkisine neden olacaktır. Bu nedenle iki nükleer güç arasında yeni bir silahlanma yarışı başlamak üzere tabii ki Çin, Fransa ve Birleşik Krallık gibi diğer nükleer ülkeler Amerika ve Rusya'nın gerisinde kalmamak için füzelerini ve nükleer silahlarını mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışacak ve bu da dünyada stratejik istikrarı azaltacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Wendy Sherman'in sonuçsuz Çin ziyareti etrafında. Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, Biden hükümetinin Çin'e giden en üst düzey makamı olarak siyasi bir heyet başkanlığında pazar gününe itibaren iki günlük bir ziyaret çerçevesinde Çin'e gitti. Çin Dışişleri Bakanlığı, üst düzey makamlarıyla farklı gündem maddelerinin ele alınacağını bildirildiği sırada Wendy Sherman'in bu ziyareti karşılıklı ithamların savrulması arenasına dönüştü. Çin ile Amerika arasındaki karşılıklı siber saldırı iddiaları, Amerika'nın Çin'e karşı devam eden yaptırımları ve Washington'un Asya-Pasifik bölgesinde Pekin'e karşı bir ittifak kurmaya yönelik bariz çabaları sebebiyle artan gerilimin ardından böyle bir ziyaret gerçekleşti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve yardımcısı Feng ile yaptığı ayrı görüşmelerde Wendy Sherman, Amerika'nın Çin ile zorlu ve sürekli rekabeti memnuniyetle karşıladığını ancak herkese uluslararası hukuka uygun ve eşit şartlarda muamele edilmesi gerektiğini öne sürdü. Çinli yetkililer ise bu tür iddiaları reddetti ve Amerika'nın baskı yapması konusunda eleştirilerini yöneltti. Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Feng, Amerika'nın Çin'i hayali bir düşman haline getirdiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bir çıkmaza ve bir çok dar boğaza takıldığını belirtti. Joe Biden yönetimindeki Amerika, Çin'e karşı çok katı bir yaklaşım benimsedi ve Pekin'i çeşitli alanlarda kontrol altına almaya çalıştı. Wendy Sherman de dahil olmak üzere Biden yönetimi yetkililerinin Çin'le eşit rekabet ve ikili ilişkilerin gerginliğini azaltma konusundaki iddialarına rağmen Biden'ın göreve başlamasından bu yana Amerika'nın Çin'e yönelik tutumlarından ve eylemlerinden bu iddiaların tam tersi çıkarılabilir. Washington, ekonomik, ticari, askeri ve güvenlik, siyasi ve siber alanlarda Pekin ile kapsamlı bir yüzleşme ve karşılaşma peşindedir.
Öte yandan siyasi uzman Fyodor Lukyanov, Amerika ile Çin arasındaki şiddetli ekonomik çatışma Pekin ile Washington arasında askeri politik bir çatışmaya dönüşebilir açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerilimler ekonomik, ticari, jeopolitik, askeri, güvenlik ve siber konular dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Washington yakın zamanda Pekin'i de Rusya'nın yanı sıra Amerikan kurumlarına, altyapısına ve şirketlerine karşı sayısız siber saldırı yapmakla suçlamakla suçladı. Biden yönetimi Çin'e yaklaşımında yalnızca Trump yönetiminin politikasını sürdürme niyetinde değil, aynı zamanda Pekin ile tansiyonu yükseltmeyi ve müttefiklerini ve ortaklarını da yanına almayı amaçlıyor. G7 zirvesinde ve NATO zirvesinde Biden, Çin üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu ve zirveleri nihai belgelerinde Pekin'in davranışlarıyla ilgili endişelerine yer verdi. Biden yönetimi Çin'i sadece Amerika'ya yönelik tehdit olarak göstermek yerine Çin'in gücünü çeşitli boyutlarıyla büyüterek Çin'i uluslararası sistem ve küresel istikrar için ciddi bir tehdit olarak göstermeye çalıştı. Amerika'nın sözde demokratik hükümetlerinin insan haklarını araçsal olarak kullanması nedeniyle Washington ve Batılı ortakları insan hakları ihlalleri yapma suçlamaları ve bu bahaneyle yaptırımlar uygulamak suretiyle Çin'e baskı uygulamaktadır. Aslında bu yöntem Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Çin karşıtı yaklaşımında özel bir yere sahiptir. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken yakın zamanda Çin'den siber tehditleri öne sürerek insan hakları ihlalleri iddiaları ve Güney Çin denizindeki kara sularını genişletme çabaları iddialarına ek olarak yeni bir tehditten söz etmeye çalıştı. Washington'un Çin'in iç işlerine özellikle de Hong Kong ve Xinjiang eyaletine mükerrer müdahaleleri, Tayvan'a desteğini artırması, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde karasu anlaşmazlıklarına müdahale etmesi, çeşitli yaptırım paketleri dayatması ve Çin'e karşı koalisyon kurmaya çalışması Çin'i hep kışkırtmaya çalışmıştır. Pasifik bölgesinde Amerika ve Çin arasındaki çatışma şimdi yoğunlaşmakta ve gelecekte daha da yoğunlaşması bekleniyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Mordad 1400, Hicri Kameri 20 Zilhicce 1442,
ve milad takvimle 31 Temmuz 2021 Cumartesi. ...1314 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Zilhicce 128'de İslam peygamberinin pak torunlarından İmam Musa Kazım aleyhisselam dünyaya geldi. O hazret 20 yaşına kadar değerli babası İmam Cafer Sadık aleyhisselam nezdinde. O hazretin bilim ve mağfiret denizinden geniş ölçüde faydalanmaya çalıştı. İmam Musa Kazım aleyhisselam değerli babasının şehadetinden sonra 35 yıl boyunca Müslümanların imameti ve liderliğini üstlendi ve bu yolda büyük zorluklara katlandı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın mübarek yaşamının ilk yılları, Emeviler hükümetinin düşüşü ve iktidarın Abbasilere geçmesine denk geliyordu. Ve o hazret 55 yıllık mübarek yaşamının son döneminde Peygamber Efendimizin pak hanedanı çizgisinde olanları bastırmakta hiçbir girişimden el çekmeyen Abbasi hükümdarlarından 5'inin iktidara geçmelerine tanık oldu. İmam Musa Kazım Aleyhisselam yaşamının büyük bölümünü halkın talim ve terbiyesiyle uğraşmak ve onları İslami marif ve kültürüyle tanıştırmakla geçirdi. Ancak Abbasi halifesi İmam Musa Kazım Aleyhisselam'dan gelen tehlikeleri hissediyordu ve bu yüzden halkın İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın engin bilimi ve hidayet nurundan uzaklaşmaları ve cehalet karanlığında kalmaları hedefiyle o hazreti hapsetti. Biz de bugün münasebetiyle bütün dünya Müslümanlarını tebrik ediyoruz. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Mordad 1366'da Mekke'de kanlı Cuma hadisesi vuku buldu. Hicri Şemsi 9 Mordad 1366'da binlerce İranlı, hacı adayı ve diğer İslam ülkelerinden bazı hacıların Mekke kentinde ilahi farize sayılan müşriklerden beraat merasimi sırasında Vahhabi Arabistan hükümetine bağlı memurlarınca vahşi saldırıya uğramaları neticesinde onlarca insan şehit düştü. Bu vahşi saldırıda 400 İranlı hacı adayı şehit düştü ve binden fazlası da yaralandı. Hacı adayları müşriklerden beraat merasimini İslam ve Kur'an-ı Kerim taliminden ilham alarak her yıl düzenlerken, bu merasimde Müslümanları birliğe davet etmenin yanında İslam düşmanları, özellikle Amerika ve ırkçı İsrail rejimine yönelik nefretlerini bildiriyorlardı. Hacı adaylarına düzenlenen vahşi saldırı Suudi Arabistan Vahabilerinin Harameyn-i Şerif'e hizmette bulunma liyakatine sahip olmadıklarını gösterirken, onların itaatkar olmaları yönünde ilahi ahkamı ayaklar altına almaya bile kalkıştıklarını ispatlamaktadır. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Mordad 1359'da önceden onaylanan İran İslam Cumhuriyeti bayrağının özellikleri ilan edildi. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra rahmetli İmam Hümeyni, İnkılap ve İslami İran düzeninin hedefleri ve muhtevasıyla uyuşacak bir bayrağın tasarlanmasını istedi. Onaylanan bayrağın renkleri yukarıda yeşil renk, ortada beyaz ve aşağıda kırmızıydı. Yeşil rengi İslam bayrağının rengi ve İran'ın yapılanması ve yeşilliğin simgesi, beyaz rengi İranlıların barış talepliliğinin simgesi ve kırmızı rengi de İranlıların din ve vatanının savunulması ve fedakarlığının simgesiydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın Veladet Yıl Dönümü özel programı.
Muhterem dinleyiciler, bugün Şia Müslümanların 7. imamı Hazreti Musa Kazım Aleyhisselam'ın veladet yıldönümüdür.
Bu mübarek günün kutlu olmasını dileyerek İmam Kazım Aleyhisselam'la ilgili hazırladığımız kısa sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Davul zurnan sesi sokakta yankılanıyor ve yoldan geçen insanların dikkatini çekiyordu. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da tesadüfen o sırada o sokaktan geçiyordu. Bilindiği üzere imam, Yüce Allah'ın feyz ve hidayetinin aracısıdır ve gaflete kapılan kalplerden gaflet tozunu silmekte görevlidir. Güya o gün hidayet nurundan yararlanma sırası Beşir bin Haris Hafi'ye gelmişti. O sırada imam, ev sahibinin yaşam ufkunda kurtuluşun sönmeye yüz tutan ışığını fark etti. İmam biraz duraksadı. O sırada evin hizmetçisi kadını bir iş için evin kapısını açarak sokağa çıktı.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam hizmetçi kadından sordu. Acaba bu evin sahibi köle mi yoksa hür bir insan mıdır? Hizmetçi kadın şöyle karşılık verdi. Nasıl köle olabilir bunca malı ve serveti olan ve yaşamı bolluk ve refahla dolu olan biri nasıl köle olabilir? Benim Mevlam hürdür ve nimet evinde yaşamakta. Sayısız kölesi ve hizmetçisi ve dünya malı hayatına saadet ve mutluluk kapılarını açmış ve sofrası enva-i çeşit yiyecek ve içeceklerle doludur. Bu sözlerin üzerine imam biraz düşündükten sonra şöyle buyurdu. Sen söylemeden onun hür olduğunu anladım. Boynunda kulluk ipi bulunan kimse, gönlünü haylazlık çayırına bırakmaz. Sen söylemeden evin sahibi köle değil, hür olduğunu anladım zaten.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam bu sözlere duyduktan sonra yoluna devam etti. Hizmetçi kadın eve döndü. Ev sahibi hizmetçi kadına gecikme sebebini sordu. Hizmetçi kadın imamdan duyduklarını olduğu gibi sahibine anlattı. Beşir bin Haris imamın sözlerinden gerçek manasını anladı ve o hazretin köleden maksadı Allah'a kulluk eden kimseyi kastettiğini bildi. Kuşkusuz Allah'a kulluk eden biri gönlünü Allah'tan başka hiçbir şeyle dolduramaz. İmamın hür dediği kimse ise eli, gözü ve kalbi kulluk ipinden bağımsız olan kimseydi.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın bu değerli sözleri Beşir bin Haris'i derin bir düşünceye daldırdı. Aslında imamın sözleri Beşir'i derin bir uykudan uyandırdı ve gözünün önünü kaplayan gaflet perdesini araladı. Beşir artık sabretmeyi caiz görmedi ve öylesine değişti ki hemen o anda yalın ayak evden dışarı çıktı ve imamın peşinden koşmaya başladı. Beşir kısa bir süre sonra İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a yetişti ve hemen oracıkta imamdan özür dileyerek tevbe etti. Ardından hüngür hüngür ağlamaya başladı ve evine döndü. Beşir o günden sonra bir daha günah peşinden gitmedi ve yaşadığı çağın en ünlü muttaki insanlarından biri oldu. Beşir o gün yaşadığı olaydan sonra yalın ayak Beşir anlamına gelen Beşir Hafi olarak ün yaptı. Beşir bin Haris, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın inayetinden yararlanan ve yaşam yolu tali yoldan büyük bir kara yoluna dönüşen insanlardan biridir.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam, Kameri 128 yılının Zilhicce ayının 20. gününde Medine'nin yakınında yer alan Ebeva bölgesinde dünyaya geldi. İmamın babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ve annesi Hamide'dir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam oğlu Kazım Aleyhisselam dünya geldiğinde şöyle buyurdu: Rabbim bana en iyi insanı bağışladı ve hediye etti. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da varlığının nuru ile hakikat hayranlarının yolunu aydınlatmak üzere dünyaya geldi.
Yaşamının her anında Kur'an-ı Kerim'e amel etmek, başta masum imamlar olmak üzere ilahi büyük insanların imtiyazlarından biridir. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da aynı yöntemi izleyerek bu büyük dersi tüm Müslümanlara ve izleyenlerine öğretti. Bu ders Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünerek yaşamamızdaki varlığını geliştirmekten ibarettir. Zira bu semavi kitap insanların yaşam tarzını beyan eden bir kitaptır.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam 35 yıl süren imamet yıllarında Kur'an-ı Kerim marifini ihya etme uğrunda değerli rol ifa etti. İmam Aleyhisselam hidayet önderlerinden biri olarak bu semavi kitaba özel inayet gösteriyor ve sadece insanların Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumaya ve bu ayetleri uygulamaya davet etmekle yetinmiyor ve aynı zamanda kendisi bunda tüm insanlara öncülük ediyordu.
İslam dünyasının büyük alimlerinden Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde şöyle yazıyor: İmam anlatılanlara göre kendi çağının en fakih insanıydı. İmam aynı zamanda Allah'ın kitabının en iyi hafızı ve kıraat ve tilavet bakımından da Kur'an-ı Kerim en aşina alimdi. İmam ne zaman Kur'an-ı Kerim tilavet buyurursa mahzun oluyor ve dinleyenleri de ağlatıyordu.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam sadece Kur'an-ı Kerim'in konumu ve bireysel boyutları ile ilgilenmiyor ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayetlerini beyan ve tefsir ediyordu. İmam Aleyhisselam Müslümanların marifet ve bilincini geliştirmek üzere çeşitli tarzlarda çaba sarf ediyordu. İmam Musa Kazım Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'e alıştı ve gece gündüz bu semavi kitaptan ayrılmadığı gibi İzleyenleri ve ehli beyt sevenlerinden de aynı ilgiyi bekliyor ve Kur'an-ı Kerim ile daha fazla alışmalarını istiyordu. Bu yüzden imam hem Kur'an-ı Kerim ve sırları ve marifi hakkında söz ediyor hem de kendisinden önceki imamlardan rivayetler naklediyordu.
Büyük alim Tebersi İmam Musa Kazım Aleyhisselam'dan naklettiği bir rivayette şöyle buyurduğunu anlatıyor: Kur'an-ı Kerim'de tüm dertlerin şifası bulunuyor. Hüseyin bin Ahmet Menkeri şöyle diyor: İmam Musa bin Cafer aleyhisselamdan şöyle buyurduğunu duydum: Kim Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti ile yetinir ve onu kendisini korumak için yeterli bulursa, eğer imanı ve inancı varsa o ayet doğudan batıya ona yeter.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim ekseninde çok güzel dersleri sahabesinden biri olan Huşam bin Hekim'e vermişti. Bu derslerin bir bölümü Tahfatul Ukul adlı kitapta gelmiştir. İmam Musa Kazım Aleyhisselam, sahabesi Huşam'a bir tavsiyesinde Allah'ı tanıma ve aklın konumu tartışmasına girerken 20 ayete istinad ediyor ve Huşam'a 80 kez hitap ederek şöyle buyuruyor: Gerçekten Yüce Allah düşünce ve akıl ehli olanları kendi kitabında müjdelemiş ve şöyle buyurmuştur: O kullarımı ki onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yolu ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl ise sahipleri de onlardır.
Kuşkusuz hak yolunda sabit ve kararlı olmak için güçlü bir dayanağa gerek vardır. Kur'an-ı Kerim öğretilerine göre ise hak talep insanın en iyi dayanağı Yüce Allah'tır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sabır ve namazdan medet umun diye buyurmuştur. İmam Musa Kazım aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in bu tavsiyesinden hareketle sapkın ve batıl akımlarla mücadelede sabır ve namazdan medet umuyor ve zalimlerden zerre kadar korkmuyordu. O büyük imam gece gündüz Yüce Allah katına tevbe ve istiğfarda ve uzun secdelerde bulunuyor ve sürekli Allah-u Teala'yı zikrediyordu.
Bir gün Harun, İmam Musa Kazım aleyhisselamdan sordu. Ey Resulullah'ın oğlu, biz bu kadar para harcıyor ve emek sarf ediyor ve propaganda yapıyoruz ama insanlar yine de peygamberin evlatları olan sizleri seviyorlar. Biz her ne kadar propaganda yapıyorsak yine sonuç ters oluyor ve insanlar biz Abbas oğullarını sevmiyorlar. İmam Aleyhisselam bu durumun sebebini şöyle açıkladı. Benle senin aramızda farkımız şu ki, ben insanların kalbine hükmediyorum. Ama sen ve senin gibi zulümle hükümeti işgal edenler, insanların cismine hükmediyorsunuz. Oysa biz ilahi hanedan olarak insanların kalbine hakimiz. Allah Teala zihinleri bize doğru çeviriyor. İşte senle bizim aramızdaki fark budur.
İmam Musa Kazım aleyhisselam aşırı takva ve ibadeti yüzünden Abdülsalih ve sabırlı olması ve öfkesine hakim olması yüzünden de Kazım lakabı ile ün yaptı. İmam geceleri kimliğini gizleyerek Medine sokaklarında dolaşır ve muhtaç insanlara yardım ederdi. İmam Musa Kazım aleyhisselamın torbaları Medine'de ünlüydü. Öyle ki birine bu torbalardan biri verilecek olursa artık maddi açıdan kimseye muhtaç olmazdı. Ancak İmam Musa Kazım aleyhisselam namaz kıldığı odada sıradan bir hasır ve kılıcı ve mushafından başka bir şey yoktu.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın en önemli özelliği belki de hak talepli ve batılla mücadele anlayışıydı. İmam, hak talepli ve zulüm karşıtı ile özel ve sosyal yaşamının temel ülke olarak da zalimlerin zulümlerine karşı mücadeleyi seçmiş ve düşmanların baskılarına karşı sabretmeyi meslek edinmişti.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Ehl-i Beyt'in 7. nuru İmam Musa Kazım aleyhisselamın kutlu viladet yıl dönümünü kutluyor ve o Hazretin vecizelerinin yolumuzu aydınlatmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneli'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneli, İmam Hümeyni'yi evrim imamı bilerek imamın büyük güçlerin hegemonyasını kırmak ve ilahi başarılara ulaşmanın sadece Allah'tan olduğunu ve bu yolda gençlere her yönden güvendiğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Oluşturdukları başka önemli gelişme ki belki de hepsinden daha önemliydi, küresel güçler ve süper güçlere bakış açılarında gelişmeydi. O dönemde kimse Amerika'nın sözü üstünde lafın söylenebileceğini düşünmezdi. Amerika'nın iradesine karşı bir harekette bulunmayı düşünmezdi. İmam öyle bir şey yaptı ki bizzat Amerika başkanları Humeyni bizi tahkir etti dediler. Gerçekten de buydu. İmam ve imam vekilleri ve tek bir el işaretiyle harekete geçen gençler kelimenin tam anlamıyla süper güçleri tahkir ettiler. Onların iradesini kırdılar ve bunları meydanın dışına ittiler. İmam süper güçlerinde darbe alabileceğini, yenilebileceklerini gösterdi. Eski Sovyetlerin kaderi de öyle oldu. Bu da günümüz Amerika'dır ve gördüğünüz Amerika olayları. Hiçbir zaman böyle olacağı düşünülmezdi. İmam bunu onların yenilebileceği ve darbe alabileceğini o gün halkın kalbine yerleştirdi. Peki önemli olan konu, bütün bu değişiklikleri yaratan ve kelimenin tam anlamıyla değişim imamı olan imamın tüm bunları Allah'tan bilmesidir. İmam bunları kendine nispet vermezdi. Bunları Allah'tan bilirdi. İşte gençlerde oluşan değişim ruh hali ki imamın bu sahifesinde yayınlanmıştır. Bakınız imam beyanatında mükerrer olarak ona dikkat ediyor ve şaşırdığını belirtiyor. Onun için hayret vericiydi. Bizzat imam bunu yapmıştı. Bu işte kendi eli bulunuyordu fakat onu Allah'tan bilirdi. Gerçekten de budur, Allah'tandır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Her şey ve her hal ve güç Allah'tandır.